Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 29.
Marx, görünüşler ne olursa olsun, emekçi için zenginliği, para zenginliğini değil, serbest zaman ya da yaratma zenginliğini isterken, insan soyluluğunda istiyordu. Bunu yaparken sonradan kendi adına insanların başına getirilen fazladan düşkünlüğü istemedi. Var gücümüzle söyleyebiliriz bunu. Bir kez için açık ve kesin bir tümcesi, kendisinde bulunan büyüklük ve insanlığın sonradan başarıya ulaşmış müritlerinde bulunmadığını gösterir. Haksız yollara başvurmak gereksiniminde olan bir erek, haklı bir erek değildir. Ama burada yine Nietzsche'nin tragedyası çıkıyor karşımıza. Tutku, peygamberlik cömert ve evrenseldir. Öğreti ise kısıtlayıcıydı. Her değerin yalnızca tarihe indirgenmesi en aşırı sonuçlara izin veriyordu. Marx, tarihin sonlarının aktörel ve ustal olacağına inandı hiç değilse. Bütün ütopyası budur. Ama kendisinin de bildiği gibi, ütopyanın yazgısı kendisinin istemediği umursamazlığa hizmet etmektir. Marx her türlü aşkınlığı yıkar, sonra da olgudan göreve geçer. Ama bu görevin tek ilkesi olgudur. Adalet savı, adaletin aktörel bir doğrulanışı üzerine kurulmadı mı, adaletsizlikle sonuçlanır. Bu doğrulanış olmadı mı, bir gün gelir, suç da bir görev olur. İyilik ve kötülük yeniden zamana sokuldu mu, olaylarla karıştı mı, hiçbir şey iyi ya da kötü değildir artık. Ya zamansızdır ya da zamanını doldurmuştur. Zamana uyan kişi değil de kim kararlaştıracaktır zamana uygunluğu? Yargınızı ileride verirsiniz der müritler. Ama kurbanlar ileride var olmayacaklardır ki yargılansınlar. Kurban için tek değer şimdiki zaman, tek eylemde başkaldırıdır. Mutlu gelecek inancının var olabilmek için kurbanlara karşı kurulması gerekir. Marx bunu istememiş olabilir ama incelenmesi gereken sorumluluğu da budur. Başkaldırının bütün biçimlerine karşı devlet adına kanlı bir savaşı doğrulamasıdır. Ön bilinin başarısızlığı. Hegel gösterişle 1807'de bitirir tarihi. Saint-Simoncular 1830 ve 1848 yıllarındaki devrim sarsıntılarını son sarsıntılar olarak görürler. Comte en sonunda hatalarından dönmüş bir insanlığa olguculuk öğüdü vermek üzere kürsüye çıkmaya hazırlanırken 1857'de ölür. Marx da aynı kör romantizme kapılır, sınıfsız toplumun gerçekleşeceği, tarihsel gizlemin çözüleceği önbilisinde bulunur. Ama daha uyanık olduğundan belli bir tarih söylemez. Yazık ki onun ön bilisi tarihin doygunluk saatine dek yürüyüşü de betimliyor. Olayların eğimini haber veriyordu. Olaylarsa gelip bileşimin altına sıralanmayı unuttu. Onları buraya zorla getirmek gerektiği şimdiden anlaşılıyor. Ama ön bililer milyonlarca insanın canlı umudunu dile getirdi mi sonuçlanmamaları, yıkılmaları anlamına gelir. Bir gün gelir, umut kırıklığı, sabırlı umudu bir azgınlık durumuna getirir. Aynı erek, inadın öfkesiyle kesinlenir. Daha da amansızca istenir, insanı başka yollar aramak zorunda bırakır. 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında devrim akımı, ilk Hristiyanlık gibi dünyanın sonunu, proleter İsa'nın yeryüzüne inişini bekleyerek yaşadı. İlk Hristiyan toplulukları için bu duygunun nedenli sürekli olduğu bilinir. 4. yüzyılın sonunda Afrika eyaletinde bir psikopos dünyanın 100 yıllık bir ömrü kaldığını hesaplıyordu. Bu zamanın sonunda gecikilmeden kazanılması gereken gök ülkesi gelecekti. Bu duygu İsa'dan sonra 1. yüzyılda çok yaygındır. İlk Hristiyanların yalnızca din bilimsel olan sorunlar karşısındaki ilgisizliklerini de ortaya koyar. İsa'nın yeryüzüne inmesi yakınsa her şeyi kilise işlerine, dogmalara adamaktansa yakıcı inancı adamalıdır. Clement ile Tertullien'e dek bir yüzyıldan fazla bir zaman boyunca Hristiyan yazarlar din bilim sorunlarını sırt çevirir. Eylemler üzerinde pek durmaz. Ama İsa'nın yeryüzüne inmesinin uzaklaştığı andan sonra insanın inancıyla yaşaması, uzlaşması gerekir. Sofuluk ve din dersleri doğar o zaman. İncil'deki İsa'nın yeryüzüne inişi uzaklaşmıştır. Ermiş Paul dogmayı kuracaktır. Kilise gelecek ülkeye doğru arı bir gerilimden başka bir şey olmayan bu inanca bir beden vermiştir. Her şeyi çağında örgütlemek gerekti, kurbanlığı bile, engizitörlerin kaftanı altında yeniden karşımıza çıkacak olan dinsel öğütçülüğü bile. Buna eş bir devinim de devrimci yeryüzüne inişin başarısızlığından doğdu. Marx'ın daha önce andığımız sözleri o zamanki devrim ruhunun ateşli umudu konusunda doğru bir görüş verir. Parça parça başarısızlıklarına karşın 1917'de neredeyse gerçekleşmiş güçleriyle karşı karşıya gelinceye değin durmadan gelişti bu inanç. Leibniz, cennetin kapıları için savaşıyoruz diye haykırmıştı. devrim dünyası 1917'de gerçekten bu kapıların önüne geldiğini sandı. Rosa Luxemburg'un ön bilisi gerçekleşiyordu. Devrim yarın bütün yüksekliğiyle, gümbürtüsüyle dikilecek ve sizi dehşet içinde bırakarak bütün borazanlarıyla bildirecektir. Vardım, varım, var olacağım. Spartaküs eylemi kesin devrime eriştiğini sandı. Öyle ya, Marx'a göre kesin devrim bir batı devrimiyle tamamlanmış Rus devriminden geçecekti nasıl olsa. Gerçekten de 1917 devriminden sonra bir Alman-Sovyet devrimi cennetin kapılarını açacaktı. Ama Spartaküs ezilir, 1920 yılındaki Fransız genel grevi başarısızlıkla sonuçlanır, İtalya'daki devrimci ayaklanmada önlenir. Liebknecht devrimin olgunlaşmadığını kabul eder o zaman. Günler dolmamıştı. Ama uğultuları şimdiden yaklaşan ekonomik çöküşün gümbürtüsü üzerine uyumuş proleter kitleleri son yargının mızıka sesleriyle uyanır gibi uyanacaklar, öldürülmüş savaşçıların cesetleri ayağa kalkacak ve lanetlilerden hesap soracaktır der bir de. Biz de böylece bozgunun yenik inancı nasıl dinsel erikleşmeye dek götürülebileceğini görürüz. Bu arada kendisi de Rosa Luxemburg'da öldürülmüştür. Almanya köleliğin kucağına atacaktır kendini. Rus devrimi yalnız kalır. Kendi dizgesine karşın yaşamaktadır. Önünde düzenlenmesi gereken bir kıyamet vardır. Göğün kapılarından uzaktadır daha. Tanrı'nın yeryüzüne inmesi yine gecikir. İnanç nasılsa öyle kalır. Ama Marksçılığın önceden kestirememiş olduğu kocaman sorunlar ve buluşlar kitlesi altında bükülür. Yeni tapınak bir kez daha dikilmişti Galile'nin önüne. İnancı sürdürmek için güneşi yoklayacak ve özgür kişiyi alçaltacaktır. Galile ne söyler bu anda? Ön bilinin tarihçe kanıtlanmış hataları nelerdir? Çağdaş dünyada ekonomik gelişmenin Marx'ın kimi konutlarını yalanladığı bilinir. Devrim birbirine koşut iki devinimin sonsuz sermaye birikimi ile proletaryanın sonsuz genişlemesi sonunda olacaksa olmayacak demektir ya da olmaması gerekir. Ne sermaye Marx'a bağlı kaldı ne proletarya. 19. yüzyılın sanayici İngiltere'sinde görülen eğilim kimi durumlarda tersine dönmüş, kimi durumlarda da karışmıştır. Gittikçe sıklaşacağı ileri sürülen ekonomik bunalımlar gittikçe seyrekleşmiştir. Kapitalizm planlamanın gizlerini öğrendi. Moloch devletin gelişimine kendi eliyle yardım etti. Öte yandan hisse senetleriyle şirketler kurulması üzerine sermaye bir elde birikecek yerde en son kaygıları grevleri desteklemek olacağı söz götürmeyen bir küçük patronlar ulamı doğurdu. Küçük işler birçok durumlarda Marx'ın öngördüğü gibi rekabet yüzünden battı kuşkusuz. Ama üretimin karmaşıklığı büyük iş yerleri çevresinde bir yığında ufak tefek iş yeri türetti. Ford 1938 yılında 5200 bağımsız atölyenin kendisi için çalıştığını bildirebiliyordu. O gün bugün bu eğilim daha da arttı. Durumun sonucu olarak Ford'un küçük iş sahiplerini etkisi altında tuttuğu kuşku götürmez. Ama önemli olan bu küçük sanayicilerin Marx'ın kurduğu taslağı karıştıran bir ara tabaka oluşturmaları. Öte yandan birikim yasasının Marx'ın pek üzerinde durmadığı tarım endüstrisinde tümden yanlış olduğu ortaya çıktı. Buradaki boşluk önemlidir. Çağımızda sosyalizm tarihi bir yönüyle proletarya eyleminin köylü sınıfıyla bir savaşı olarak görülebilir. Bu savaş tarih düzeyinde 19. yüzyılda yetkici sosyalizmle köylü ve esnaflara dayandığı pek açık olan özgürlükçü sosyalizm arasındaki ülküsel savaşı sürdürmektedir. Demek ki Marx, çağının ülküsel ögeleri arasında köylü sorunu üzerine bir düşüncenin ögelerini de elinde bulunduruyordu. Ama öğreti istemi her şeyi basitleştirmişti. Bu basitleştirme kulaklara çok pahalıya mal olacaktı. 5 milyondan fazla bir tarihsel istisna oluşturuyordu bunlar. Ölüm ve sürgün yoluyla onlar da kurala uyduruldu. Aynı basitleştirme Marx'ın ulus olgusuna da sırt çevirmesine yol açtı. Üstelik ulusçuluklar yüzyılında. Engellerin ticaretle, alışverişle, proletaryalılaştırmayla devrilebileceğini sanmıştı. Ulusal engeller proletarya ülküsünü devirdi. Tarihi açıklama konusunda uluslar çekişmesi en azından sınıflar çekişmesi kadar önemli olarak belirdi. Ama ulusu tümüyle ekonomi açıklamaz. Öğreti bunu görmezlikten gelmiştir. Proletarya da hizaya gelmedi. Bir kez Marx'ın korkusu doğru çıktı, sendikacılık eylemi ve yeni adımlar yaşama düzeyinde bir yükselme, iş koşullarında bir düzelme sağladı. Bu gelişmeler toplum sorunlarında dürüst bir düzenleme oluşturmaktan uzaktır. Ama Marx zamanındaki İngiliz dokuma işçilerinin düşkün durumu, onun söylediği gibi genelleşmek, daha da kötüleşmek şöyle dursun, düzeldi. Öte yandan ön bilgilerinde başka bir yanlışla denge yeniden sağlandığına göre Marx bugün üzülmezdi buna. Gerçekten de devrimci ya da sendikacı eylemlerin en etkilisini açlıktan kısırlaşmayan seçkin emekçilerin yaptığı anlaşıldı. Yoksulluk ve yozlaşma Marx'tan önce neyse, Marx ne olmamasını istiyorsa o oldu yine. Kölelik etkenleri devrim etkenleri değil. Çalışkan Almanya'nın üçte biri 1933'te işsizdi. Burjuva toplum işsizlerini yaşatmak zorundaydı. Marx'ın devrim için istediği koşulu gerçekleştiriyordu böylece. Ama geleceğin devrimcilerinin emeklerini devletten bekleyecek duruma düşmeleri iyi bir şey değildir. Bu zorunlu alışkanlık o denli zorunlu olmayan başka alışkınlıklar getirir. Hitler'in bir öğreti biçimine soktuğu da bu alışkınlıklardır. Sonra proletarya sınıfı sınırsızca genişlemedi. Her Marksçının desteklemesi gereken sanayi üretimi koşulları bile orta sınıfı önemli ölçüde artırdı ve yeni bir toplum tabakası yarattı, teknisyenler tabakasını. Lenin'in öylesine değer verdiği ülkü, yani mühendisin aynı zamanda el işçisi olması gerçekler karşısında tutunamadı. En önemlisi de şu, bilim gibi teknik de öylesine karışıp zorlaştı ki bir tek insanın hem bunların ilkelerini hem de uygulamalarını kavraması olanaksız bir şey oldu. Örneğin günümüzün bir fizikçisinin çağının derin bilimi konusunda tam bir görüş edinmesi neredeyse olanaksız. Yalnızca fizik dalının her kolunda aynı ölçüde bilgili olduğunu bile ileri süremez. Teknik içinde durum aynı. Burjuvalar ve Marksçılarca başlı başına bir değer olarak ele alınan üretim gücü ölçüsüz oranlarda geliştikten sonra Marx'ın kaçınılabileceğini düşündüğü iş bölümünün önüne geçilmez oldu. Her emekçi işini kapsayan genel düzeni bilmeden özel bir iş yapmak zorunda kaldı. Herkesin işini düzenleyenler görevleri dolayısıyla toplumsal bakımdan büyük bir önem taşıyan bir tabaka oluşturdular. Burnham'ın haber verdiği bu teknik adamlar çağını Simone Weil'in daha 17 yıl önce eksiksiz sayılabilecek bir biçimde betimlediğini söylemek en basit dürüstlük gereğidir. Simone Weil, Burnham'ın kabul edilmez sonuçlarını çıkarmaz. İnsanlığın tanıdığı iki geleneksel baskıya silah ve para yoluyla baskıyı ekler. Emek alıcısıyla emek satıcısı arasındaki karşıtlık kaldırılabilir. Ama makineyi kullanan insanlarla makinenin kullandığı insanlar arasındaki karşıtlık kaldırılamaz diye yazıyordu. Marksçıların kafa emeğiyle el emeği arasındaki alçaltıcı karşıtlığı kaldırma istemi, Marx'ın bir başka yerde göklere çıkardığı üretim zorunluluklarına takılıp kaldı. Marx, De Capital'de en yüksek sermaye birikimi düzeyinde yönetmenin önemini önceden görmüştü kuşkusuz. Ama bu birikimin özel mülkün kaldırılmasından sonra da yaşayacağını ummamıştı. İş bölümü ile özel mülk özdeş deyimlerdir diyordu. Tarih bunun tersini kanıtladı. Ortak mülke dayalı, ülküsel yönetim, adalet artı elektrikle tanımlanmak istiyordu. Sonunda yalnızca elektrik eksi adalet olarak kaldı. Sonra şimdiye dek bir proletarya görevi de cisimlenmedi tarihte. Marx'ın öngörüsündeki yanılgı bununla özetlenir. İkinci International'ın başarısızlığı, proletaryayı ekonomik koşulundan daha başka bir şeyin koşullandırdığını ve ünlü tanımın tersine onun da bir yurdu bulunduğunu ortaya koydu. Proletarya büyük çoğunluğuyla savaşı kabul etti ya da savaşa katlandı. Böylece ister istemez zamanın ulusçu taşkınlıklarına katıldı. Marx, işçi sınıflarının utkuya ulaşmadan önce adalet ve politika yeteneğini kazanacaklarını düşünüyordu. Yanılgısı, son sınırına varmış düşkünlüğün, özellikle de sanayinin yarattığı düşkünlüğün politik olgunluğu getirebileceğine inanmaktı. Öte yandan komün sırasında daha sonra da özgürlükçü devrimin ezilmesiyle işçi kitlelerinin devrim yeteneğinin frenlendiği de söz götürmez. Ne olursa olsun önce kendine özgü büyüklüğü sonra kendisine kafa tutabilecek biricik sosyalist gelenek kanlar içinde boğulduğu için 1872'den sonra Marksçılık işçi eylemini kolayca egemenliği altında tuttu. 1871 yılının ayaklanmışları arasında Marksçılar yok gibi bir şeydi. Polis devletlerinin özeniyle devrimin bu kendiliğinden temizlenmesi günümüze dek sürdü. Bir yandan memurlarına ve öğreticilerine, bir yandan da zayıflamış, yönünü şaşırmış kitlelere bırakıldı devrim. Üstün devrimciler giyotinden geçirilip de Talleyrand canlı bırakılınca Bonaparte'a kim karşı çıkabilir? Ama bu tarihsel nedenlere ekonomik zorunluluklar eklenir. emeğin ussal yöntemlerle örgütlenmesinin nasıl bir aktöre çöküntüsüne, bir sessiz umutsuzluğa götürebileceğini anlamak için Simone Weil'in fabrika işçisinin durumu konusundaki yazılarını okumak gerekir. Simone Weil, önce paradan sonra da insanlık onurundan yoksun olduğu için işçi koşulunun iki kez insanlık dışı olduğunu söylemekte haklıdır. İnsanın ilgi duyabileceği bir iş, yaratıcı bir iş, karşılığı iyi ödenmese bile yaşamı alçaltmaz. Sanayi sosyalizmi, işçi koşulu için köklü hiçbir şey yapmamıştır. Çünkü üretim ve işin örgütlenmesi ilkesine dokunmamış, tam tersine onu göklere çıkarmıştır. Sıkıntı içinde ölen kişiye göksel sevinçler vaat etmek gibi bir doğrulama ile aynı değerde olan bir tarihsel doğrulama sunmuştur emekçiye. Ona hiçbir zaman yaratıcının sevincini vermemiştir. Bu düzeyde toplumun politika biçimi değil, kapitalizminde, sosyalizminde eşit derecede bağlı bulundukları teknik bir devrim amentüleri söz konusudur artık.
Ayrım sonu.